Babalar ve Oğullar Bölüm 7 21 Yataktan kalktıktan sonra Arkady pencereyi açtı ve gözüne çarpan ilk şey Vasily Ivanovich oldu. Buhara kumaşından bir röpteşambr giymiş, beline de bir mendil bağlamış olan ihtiyar gayretli gayretli sebze bahçesini belliyordu. Genç konuğunu fark etti ve küreye dayanarak bağırdı.
''Gününüz aydın olsun. Nasıl, iyi uyudunuz mu?''
''Çok iyi.'' diye cevap verdi Arkady.
Bense burada görüyorsunuz ya Cincinnatus gibi son turfanda şalgam için tarh açıyorum. Artık öyle bir zaman geldi ki yine de Tanrı'ya çok şükür herkes kendi yiyeceğini kendi elleriyle elde etmek zorunda. Başkalarına güvenecek bir durum yok. Kendin için çalışmak gerekiyor. Demek ki Jean-Jacques Rousseau haklı. Beyim, siz beni yarım saat önce bambaşka bir durumda görecektiniz. Köylü kadının biri karnında buruntudan şikayet ediyordu. Onlar böyle derler ama bize göre bu dizanteridir. Nasıl anlatsam? Afyonlu bir iğne yaptım. Bir başkasının dişini çektim. Bu kadına dişin sinirini eterle uyuşturmayı önerdim. Ama kabul etmedi. Bütün bunları amatörce, bedava yapıyorum. Bununla birlikte benim için bunda şaşacak bir şey yok. Ben zaten plebim, halktan biriyim. Yeni adamım. Karım gibi eski asilzadelerden değilim. Buraya gölgeye buyurup çaydan önce sabah serinliğini içinize çekmek istemez misiniz?
Arkady dışarı çıkıp ihtiyarın yanına gitti.
Bir kere daha hoş geldiniz, dedi Vasily Ivanovich.
Elini kafasını örten yağlı takkesine koyup askerce bir selam vererek,
biliyorum siz şatafata eğlenceye alışıksınız ama bu dünyanın büyükleri de bir kulübenin çatısı altında kısa bir süre geçirmeyi küçümsemezler.
Rica ederim, diye itiraz etti Arkady. Ben nasıl bu dünyanın büyüklerinden olurum ki? Hem ben şatafata falan da alışkın değilim.
Bir dakika, bir dakika, diyerek nazik bir tavırla itiraz etti yaşlı adam. Artık arşive kalkmış olsam da kibar çevrelerde dolaştım. Kuşu uçuşundan tanırım. Aynı zamanda kendime göre bir psikolog ve bir fizyonomistim ben. Fizyonomistim de. Ben de bu yetenek olmasaydı, sözümü mazur görün, çoktan mahvolmuştum. Beni, benim gibi küçücük bir adamı ezer geçerlerdi. İltifat olsun diye söylemiyorum. Sizinle oğlum arasında fark ettiğim dostluk beni candan sevindiriyor. Az önce onunla görüştüm. Siz de bilirsiniz. Her zamanki gibi çok erken kalktı ve çevrede dolaşmaya çıktı. Merakımı bağışlayın. Benim Yevgeni ile uzun zamandır mı tanışıyorsunuz?
Bu kıştan beri.
Demek öyle. Bir şey daha sormama izin verin. Fakat neden bir yere oturmuyoruz ki? Size bir baba olarak bütün samimiyetimle sormama izin verin. Yevgeni için ne düşünüyorsunuz?
Oğlunuz benim karşılaştığım en mükemmel insanlardan biri diye çok canlı bir şekilde cevap verdi Arkady. Vasily Ivanovich'in gözleri birden açıldı ve yanakları hafifçe kızardı. Kürek elinden düştü.
Demek böyle düşünüyorsunuz diye söze başladı.
Eminim diye atıldı Arkady. Oğlunuzu büyük bir gelecek bekliyor. Adınıza ün kazandıracak. İlk karşılaşmamızdan beri bundan eminim.
Nasıl oldu peki? Dedi Vasily Ivanovich güçlükle konuşarak.
Kalın dudakları hayranlık dolu bir gülümsemeyle açıldı ve bu gülümseme bir daha da dudaklarından kaybolmadı.
Nasıl karşılaştığımızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Evet, genel olarak.
Arkady Bazarov'u Odilsova ile mazurka yaptıkları gecekinden çok daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir heyecanla anlatmaya başladı. Vasily Ivanovich onu dinliyor, sümkürüyor, mendilini ellerinde yuvarlayıp duruyor, öksürüyor, saçlarını karıştırıyordu. Sonunda dayanamadı, Arkady'ye doğru eğildi ve onu omzundan öptü.
''Beni çok mutlu ettiniz!''
diye mırıldandı, gülümsemeye devam ederek.
''Şunu söylemeliyim ki ben oğlumu taparcasına severim. Bizim ihtiyardan artık hiç söz etmiyorum. Malum anne. Ama oğlumun yanında duygularımı açıklamaya cesaret edemiyorum. Çünkü bundan hoşlanmıyor. Duyguların bu şekilde ortaya dökülmesine karşıdır. Hatta pek çokları onu yapısındaki bu katılık yüzünden ayıplıyorlar ve bunu kibir ve duygusuzluk belirtisi olarak görüyorlar ama onun gibi insanlar alelade arşınla ölçülmemelidir. Doğru değil mi? İşte size bir örnek. Onun yerinde başkası olsa ana babasından para sızdırıp dururdu. Oysa bizden, inanır mısınız, ömründe bir kapikçik almamıştır. Vallahi billah.
O çıkar gözetmeyen onurlu bir insandır, dedi Arkady.
Özellikle çıkar gözetmeyen. Bense Arkady Nikolayevich sadece onu taparcasına sevmekle kalmıyorum. Onunla iftihar ediyorum ve tek gururum da zaman geçince onun yaşam öyküsünde şu sözlerin yazılmış olması olacak. sıradan bir askeri hekimin oğludur. Ancak babası ondaki yetenekleri erken fark etmiş ve eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. İhtiyarın sesi yarıda kesildi. Arkadi onun elini tutup sıktı. Vasili Ivanoviç bir süre sustuktan sonra ''Sizce kazanacağını söylediğiniz bu ünü tıp alanında kazanmayacak değil mi?'' diye sordu. Bu konuda da ilk sıralardaki bilim adamlarından biri olsa da tabii ki tıpta değil. ''Hangi alanda ün kazanacak Arkadi Nikolayeviç? Bunu şimdiden söylemek zor ama ünlü biri olacak o.'' ''Ünlü biri olacak.'' diye tekrarladı ihtiyar adam ve düşünceye daldı. Elinde büyük bir yemek tabağı dolusu olgun ahududuyla yanlarından geçen Anfisuşka, ''Arina Vlasyevna sizi çaya çağırmamı emrettiler.'' dedi. Vasili Ivanoviç silkindi. ''Ahududu için soğuk kaymak da olacak mı?'' ''Olacak efendim.'' ''Bak soğuk olsun ha. Çekinmeyin Arkadi Nikolayiç. Daha çok alın. Yevgeni nerede kaldı acaba?'' ''Buradayım.'' diye Bazarov'un sesi duyuldu. Arkadi'nin odasından. Vasili Ivanoviç hızla döndü. ''Vay vay. Arkadaşını ziyaret etmek istedin ama demek geç kaldın dostum. Biz onunla uzun zamandır sohbet ediyoruz. Şimdi çay içmeye gidelim. Annen çağırıyor. Ha bu arada seninle bir şey konuşmam gerekiyor.'' ''Ne konuda?'' ''Burada bir köylü var. İsteyer olmuş.'' ''Yani sarılık mı demek istiyorsun?'' ''Evet, müzmin ve çok da inatçı bir isteyer. Ona kantaron ve kılıç otu verdim. Havuç yedirdim, soda verdim ama bütün bunlar palyatif şeyler. Daha kesin bir çözüm lazım. Tıp bilimiyle alay etsen de eminim ki işe yarar bir öğüt verebilirsin bana. Ama bunu sonra konuşalım. Şimdi çay içmeye gidelim.'' Vasili Ivanoviç tahta sıradan canlı bir hareketle kalktı ve Şeytan Robert'ten bir şarkı söylemeye başladı. ''Yasa yasa yasa koyalım kendimize, zevk zevk zevk için yaşamak.'' ''Fevkalade bir yaşama gücü.'' dedi Bazarov camın yanından çekilirken. Öğlen olmuştu. Güneş gökyüzünü baştan başa kaplamış, beyaz bulutların incecik perdesinin arkasından insanı yakıyordu. Her şey susmuştu. Bir tek horozlar coşkuyla ötüyor ve onları dinleyen herkeste bir uyku isteği ve can sıkıntısı duygusu uyandırıyordu. Bir de ağaçların tepelerinde bir yerde yavru bir atmacanın hiç kesilmeyen tiz sesi ağlamaklı bir çağrı halinde çınlayıp duruyordu. Arkadi ve Bazarov pek büyük olmayan bir saman ıyığının gölgesinde atlarına iki kucak çıtır çıtır kuru ama henüz yeşil ve kokulu ot serip uzanmışlardı. ''O titrek kavak,'' dedi Bazarov. ''Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Tuğla ambarından kalan çukurun kıyısında büyürken ben bu çukurun ve titrek kavağın özel bir tılsıma sahip olduklarından emindim. Onların yanında hiçbir zaman canım sıkılmazdı. O zamanlar çocuk olduğum için sıkılmadığımı anlayamazdım. İşte şimdi yetişkin oldum. Tılsım artık etkili olmuyor.'' ''Burada ne kadar kaldın?'' diye sordu Arkadi. ''Arka arkaya 2 yıl kadar. Sonra arada bir geldik. Gezgin bir yaşam sürdük. Daha çok şehirlerde sürttük durduk. Bu ev yapılalı çok olmuş mu?'' ''Çok. Evi önce dedem yaptırmış. Annemin babası. Deden kimmiş?'' ''Kim bilir kim. Binbaşıymış. Suvorov zamanında görev yapmış. Hep Alplerden geçişlerini anlatırdı. Uyduruyordu mutlaka. Demek bu yüzden oturma odanızda Suvorov'un portresi asılı. Ben sizinki gibi böyle eski ve sıcacık evleri severim. Bu evlerdeki koku da çok özel bir kokudur.'' ''Kandil yağları yonca gibi kokar,'' dedi Bazarov esneyerek. ''Ya bu sevimli evlerdeki sineklere ne demeli?'' ''Aman aman. Söyle,'' dedi Arkadi kısa bir sessizlikten sonra. ''Çocukken sana hiç baskı yaptılar mı?'' ''Annemin ve babamın nasıl insanlar olduğunu görüyorsun. Sert değildirler.'' ''Onları sever misin Yevgeni?'' ''Severim Arkadi.'' ''Onlar seni öyle seviyorlar ki.'' Bazarov bir süre sustu. ''Ne düşündüğümü biliyor musun?'' dedi sonunda, ellerini başının altına koyarak. ''Bilmiyorum. Ne?'' ''Düşünüyorum da annemle babama bu dünyada yaşamak kolay. Babam 60 yaşında didinip duruyor. Palyatif çarelerden söz ediyor, insanları tedavi ediyor, köylülere iyilik yapıyor, hovardalık ediyor kısacası. Annem için de kolay. Bütün günü çeşit çeşit işlerle, ahlarla, oflarla dop dolu. Kendini düşünecek zamanı olmaz. Bense düşünüyorum. İşte burada saman yığınının gölgesinde yatıyorum. Daracık bir yer işgal ediyorum. İçinde bulunmadığım, beni ilgilendiren bir işin olmadığı, geri kalan boşlukla kıyaslandığında bir damlacık bir yer ve yaşayabileceğim zaman bölümü. Benim içinde olmadığım ve olmayacağım sonsuzluk karşısında öyle küçük ki. Oysa bu atomda, bu matematiksel noktada kan dolaşıp duruyor. Beyin çalışıyor. Bir takım istekler oluyor. Ne saçmalık, ne boş şeyler. Sana şunu belirteyim ki bu söylediklerim bütün insanlar için geçerlidir. Haklısın, diye atıldı Bazarov. Ben demek istiyordum ki onlar, yani annemle babam, bir şeylerle uğraşıyorlar ve kendi hiçliklerinden rahatsızlık duymuyorlar. Bu durum onlara tiksindirici gelmiyor. Bense, Ben sadece can sıkıntısı ve öfke hissediyorum. Öfke mi? Neden öfke duyuyorsun? Neden mi? Ne demek neden? Unuttun mu yoksa? Her şeyi hatırlıyorum ama yine de öfkelenme hakkın olduğunu kabul etmiyorum. Sen mutsuzsun. Kabul ediyorum ama ha. Evet. Görüyorum sen Arkadiy Nikolayevich aşkı bütün yeni gençler gibi anlıyorsun. Gel bili bili. Tavukçuk yanına gelir gelmez de Allah bacaklarına kuvvet versin. Ben öyle değilim. Ama bu kadar konuştuğumuz yeter. Yardım edilemeyecek bir şeyden söz etmek ayıptır. Yan tarafa döndü. Vay canına. Bak baba yiğit karınca. Yarı ölü bir sineği taşıyor. Taşı kardeşim taşı. Bakma sen sineği indirendiğine. Hayvan olarak durumundan faydalan. Sen acıma duygusunu tanımama hakkına sahipsin. Bizim gibi kendi duygularını çiğneyen bir varlık değilsin. Bari sen bunu söyleme Yevgeni. Kendi duygularını ne zaman çiğnedin ki? Bazarov kafasını kaldırdı. Yalnızca bundan gurur duyuyorum zaten. Kendi duygularımı çiğnemedim. Demek ki bir kadın da beni çiğneyemez. Tamam. Bitti. Bu kadar. Bu konuda artık benden tek bir söz işitemezsin. İki arkadaş kısa bir süre hiç konuşmadan yattılar. Evet diye konuşmaya başladı Bazarov. İnsan tuhaf bir yaratıktır. Burada babalarımızın sürdürdükleri renksiz yaşama şöyle yandan ve uzaktan bir bakarsın. Daha iyisi can sağlığı dersin. Yersin, içersin, en doğru, en akıllı biçimde davrandığını bilirsin. Ama öyle değil. Can sıkıntısı huzurunu kaçırır. İnsanlarla uğraşmak istiyorum. Onlara küfretmek gerekse bile onlarla uğraşmak istiyorum. Hayatı her anı önemli olacak biçimde kurmak gerekirdi, dedi Arkadiy, düşünceli bir şekilde. Kim istemez ki? Önemli olsa da yanlış olabilir ama yine de tatlıdır. Yalnız önemsiz olana da razı gelebilir insan. Fakat ya küçük tatsızlıklar, bayağılıklar? Asıl felaket bunlardır. İnsan eğer bu bayağılıkları kabul etmek istemezse onlar o insan için var olmaz. Bu söylediğin de karşıt bir genel hüküm. Ne dedin? Bu isimle neyi kastediyorsun? Şunu kastediyorum. Örneğin eğitim yararlıdır dersem bu bir genel hükümdür ama eğer eğitim zararlıdır dersem bu da karşıt bir genel hükümdür. Bu hüküm daha şık görünebilir ama aslında ikisi de aynıdır. Peki ama gerçek nerede? Hangi tarafta? Nerede mi? Sana bir yankıyla cevap vereceğim. Gerçek nerede? Sen bugün hüzünlü bir ruh hali içindesin Yevgeni. Sahi mi? Güneş beni yakmış olmalı. Hem bu kadar çok ahududu yememeliydim. Bu durumda biraz kestirmek fena olmaz, dedi Arkadiy. Belki de. Yalnız sen beni seyretme. Uyuyan insanın suratı çok aptal görünür. Başkaları senin hakkında ne düşünürlerse düşünsünler. Senin için hepsi bir değil mi? Sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Olgun bir insanın bu konuda kaygı duymaması gerekir. Olgun bir insan, düşünecek hiçbir şey olmayan insandır. Bu insanın sözüne kulak vermek ya da ondan nefret etmek gerekir. Tuhaf. Ben hiç kimseden nefret etmiyorum, dedi Arkadiy. Biraz düşündükten sonra. Bense o kadar çok kişiden nefret ediyorum ki. Sen sevecen birisin, yumuşak tabiatlısın. Kimden nefret edeceksin ki? Çekingensin, kendine güvenin az. Ya sen? Diye onun sözünü kesti Arkadiy. Kendine güveniyor musun? Kendini yükseklerde mi görüyorsun? Bazarov bir süre sustu. Yılgınlık göstermeyen biriyle karşılaştığım zaman diye dura dura konuşmaya başladı. Kendi hakkımdaki düşüncemi değiştiriyorum. Nefret etmek. Örnek olarak bugün bizim Muhtar Filip'in evinin yanından geçerken ne kadar hoş, bembeyaz bir evdir dedin ki ne zaman en sonuncu köylünün de böyle bir ev olursa Rusya o zaman mükemmelliğe ulaşmış olacaktır. Her birimiz de buna yardım etmek zorundayız. Oysa ben adı Filip ya da Sidor olsun uğrunda didinip duracağım ama sonunda bir teşekkürünü bile görmeyeceğim bu en sonuncu köylüden nefret etmeye başladım. Hem onun teşekküründen bana ne? O beyaz bir evde yaşayacak. Benim üzerimde ise dul avrat otu bitecek. Sonra ne olacak? Yeter Yevgeni. İnsanın bugün seni dinleyince bizi ilkesiz olmakla suçlayanlara ister istemez hak veresi geliyor. Amcan gibi konuşuyorsun. Genellikle ilke diye bir şey yoktur. Şimdiye kadar bunu anlayamamışsın. Sadece duygular vardır. Her şey onlara bağlıdır. Nasıl yani? Basbayağı. Örneğin ben. Ben duygularımın etkisiyle olumsuz bir doğrultu izliyorum. Her şeyi inkar etmek hoşuma gidiyor. Beynim o şekilde yaratılmış. Hepsi bu işte. Kimya neden hoşuma gidiyor? Sen neden elma seviyorsun? O da duyguların etkisiyle. Bunların hepsi bir. İnsanlar hiçbir zaman daha derine inemezler. Bunu sana herkes söylemez. Ben de bunu sana bir daha söylemem. Ne diyorsun? Namus da duygu mu yani? Elbette. Yevgeni diye üzgün bir sesle konuşmaya başladı Arkadiy. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Diye sözünü kesti Bazarov. Hayır kardeşim. Her şeyi tırpanlamaya karar verdiğine göre tırpanı kendi bacaklarına da indir bakalım. Epeyce filozofluk ettik. Doğa insana uyku sessizliği, doğa insana uyku sessizliği getirir demiş Puşkin. Hiçbir zaman böyle bir şey söylememiştir dedi Arkadiy. Söylemediyse de söyleyebilirdi ve bir şair olarak söylemeliydi. Sözü açılmışken Puşkin orduda hizmet etmiş olmalı. Puşkin hiçbir zaman asker olmadı. Rica ederim, her sayfasında Rusya'nın şerefi için haydi savaşa, haydi savaşa deyip durur. Sen de ne masallar uyduruyorsun. Düpedüz iftira bu. İftira mı? Ne önemli şey. Bu sözcükle beni korkutmak istediğine bir insana ne iftira atarsan at, aslında o 20 kat daha kötüsünü hak ediyordur. Hadi iyisin, uyuyalım, dedi Arkady sıkıntıyla. Büyük bir memnuniyetle, diye karşılık verdi Bazarov. Ama ikisi de uyuyamadılar. İki delikanlının yüreğini de hemen hemen düşmanca bir duygu sarmıştı. 5 dakika kadar sonra gözlerini açtılar ve sessizce bakıştılar. Bak, dedi birden Arkady. Kuru bir ak ağaç yaprağı koptuğu ve yere düşüyor. Hareketleri aynı kelebeğin uçuşuna benziyor. Tuhaf değil mi? En hüzünlü ve ölü bir şey, en neşeli ve canlı şeye benziyor. Ah dostum Arkady Nikolaiç, diye haykırdı Bazarov. Senden bir tek şey rica ediyorum. Güzel laflar etme. İstediğimi söylerim. Bu kadar da zorbalık artık. Aklına bir düşünce gelmişse neden onu ifade etmeyeyim? Öyle olmasın öyle, ama düşüncemi ben de neden söylemeyeyim? Ben güzel laflar etmeyi yakışıksız buluyorum. Yakışık alan nedir? Sövüp saymak mı? Görüyorum ki sen de amcanın izinde yürümek niyetindesin. Bu sözlerini duysaydı o budala kim bilir ne kadar sevinirdi. Pavel Petrovic'e ne dedin sen? Ona hak ettiği şeyi söyledim. Budala dedim. Bu kadarı da fazla artık, diye bağırdı Arkady. Vay vay, akrabalık duyguları kabardı, dedi Bazarov sakin sakin. Fark ettim ki bu duygu insanların içinde çok köklü bir biçimde yer ediyor. İnsan her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Her türlü ön yargıdan sıyrılabilir, ama örneğin kardeşinin başkalarına ait mendilleri çaldığını, bir hırsız olduğunu kabul etmeye gelince buna gücü yetmez. Gerçekten de benim kardeşim benim olsun da dahi olmasın. Olabilir mi? Benim içimde kabaran basit bir adalet duygusuydu. Asla akrabalık duygusu değil, diye itiraz etti Arkady öfkeyle. Ama sen bu duyguyu anlayamadığın için, sende böyle bir his olmadığı için bu konuda hüküm veremezsin. Başka bir deyişle Arkady Kirsanov, benim anlayışım açısından son derece yüksek birisidir, önünde eğiliyorum ve susuyorum. Yeter, rica ederim Yevgeni, sonunda kavga edeceğiz. Ah Arkady, lütfen bir kerecik güzel bir kavga edelim. Kendimizi kaybedene kadar, yok edene kadar kavga edelim. Ama öyle yaparsak belki de sonunda dövüşür müyüz? Diye atıldı Bazarov. Ne dersin? Burada, samanlıkta, böylesine sakin bir ortamda, dünyadan ve insanların bakışlarından uzakta dövüşsek hiçbir şey olmaz. Ama sen benimle baş edemezsin. Şimdi senin boğazına yapışıveririm. Bazarov uzun ve sert parmaklarını açtı. Arkady'yi döndü ve şaka yapar gibi ona karşı koymaya hazırlandı. Ama arkadaşının suratı ona öyle korkunç göründü, dudaklarındaki çarpık gülümsemede, alev alev yanan gözlerinde hiç de şakaya benzemeyen öyle bir tehdit görür gibi oldu ki elinde olmayarak içini korku kapladı.
''Aa, demek buraya saklandınız.''
O anda Vasily Ivanovich'in sesi duyuldu ve yaşlı askeri hekim sırtında ev yapımı çizgili hafif bir ceket ve kafasında yine ev yapımı hasır şapkayla gençlerin karşısına dikildi.
''Sizi aradım aradım, fakat harika bir yer seçmişsiniz ve kendinizi harika bir işe kaptırmışsınız. Yerde yatıp göğe bakmak. Biliyor musunuz? Bunun özel bir anlamı vardır.
Ben göğe sadece hapşırmak istediğim zaman bakarım, diye homurdandı Bazarov ve Arkady'ye dönerek alçak sesle yazık, engel oldu, diye ekledi. Pekala, yeter, diye fısıldadı Arkady ve gizlice arkadaşının elini sıktı. Ama hiçbir arkadaşlık böyle çatışmalara dayanmaz.
Size bakıyorum da genç muhataplarım, dedi bu arada Vasily Ivanovich.
Kafasını sallayarak ve çapraz hale getirdiği kollarını topuzunun yerinde bir Türk figürü bulunan kendi el emeği usta işi burma bastona dayayarak.
Bakıyorum ve bakmaya doyamıyorum. İçinizde ne büyük bir güç, ne sağlıklı bir gençliğiniz, yetenekleriniz var. Adeta Castor ve Pollux.
Bak sen, mitolojiye daldı, dedi Bazarov. Zamanında Latincesinin kuvvetli olduğu şimdi anlaşılıyor. Kompozisyondan gümüş madalya almıştın hatırladığıma göre, değil mi?
Dioskurlar, Dioskurlar,
diye tekrarladı Vasily Ivanovich. Tamam baba, yeter artık. Bırak böyle dokunaklı laflar etmeyi.
40 yılda bir kerecik olabilir, diye mırıldandı ihtiyar.
Bu arada beyler, sizi iltifat etmek için aramıyordum. Birincisi, biraz sonra yemek yiyeceğimizi haber vermek için. İkincisi de, sana önceden söylemek istediğim bir şey var Yevgeni. Sen zeki bir insansın. İnsanları tanırsın. Kadınları da tanırsın. Onun için kusura bakmazsın. Annen senin gelişin münasebetiyle bir ayin yaptırmak istedi. Seni bu ayine katılmaya çağıracağımı zannetme sakın. Ayin çoktan bitti ama peder Alexey...
Papaz mı?
Evet, papaz. Bizim evde. Yemek yiyecek. Bunu beklemiyordum ve hatta böyle bir şey de söylememiştim ama nasılsa oldu. Adam beni yanlış anladı. Bu arada Arina Vlasyevna da ayrıca çok iyi ve sağduyulu bir adamdır. De benim pozisyonumu yemeyecek değil mi? Diye sordu Bazarov. Vasili Ivanoviç gülmeye başladı. Ne demek? Öyle şey olur mu? Ben de daha fazlasını istemem. Her insanla sofraya oturmaya hazırım. Vasili Ivanoviç şapkasını düzeltti. Senin her türlü ön yargıdan uzak olduğunu bunu sormadan da biliyordum diye mırıldandı. Bana gelince benim gibi 62. yaşını yaşayan bir ihtiyarın bile böyle ön yargıları yok. Vasili Ivanoviç ayini kendisinin istediğini itiraf edecek cesareti gösterememişti. Kendisi de en az karısı kadar dindardı. Peder Alexey de seninle tanışmayı çok istiyordu. Göreceksin, ondan hoşlanacaksın. İskambil oynamaktan da geri kalmaz ve hatta aramızda kalsın ama pipo bile içer. Ne var bunda? Yemekten sonra bir oyun çevirelim. Onu yeneyim. Bakalım, zaman gösterecek. Sen de eski günlerini yeniden yaşarsın değil mi? Dedi Bazarov üstüne basa basa. Vasili Ivanoviç'in bronz renkli yanakları hafifçe kızardı. Utanmıyor musun Yevgeni? Geçmişe mazi derler. Pekala küçük beyin önünde itiraf etmeye hazırım. Gençliğimde böyle bir tutkum vardı. Üstelik de bana çok pahalıya mal oldu. Yalnız hava ne kadar da sıcak. Yanınıza oturabilir miyim? Sizi rahatsız etmiyorum ya. Hiç etmiyorsunuz diye cevap verdi Arkadi. Vasili Ivanoviç oflaya puflaya saman yığınının üzerine çöktü. Şu andaki yatağınız bana askerdeki gezgin yaşamımı hatırlatıyor beyler diye söze başladı. Pansuman yaptığımız yerler de böyle ot yığınlarının yanında olurdu ve Tanrı'ya şükrederdik. Derin bir nefes aldı. Ömrüm boyunca çok şey gördüm geçirdim. Mesela eğer izin verirseniz size Besarabya'daki veba salgınından ilginç bir olay anlatayım. Vladimir nişanını almanı sağlayan olay mı? Diye atıldı Bazarov. Biliyoruz biliyoruz. Lafı açılmışken neden o nişanı takmıyorsun? Bir takım ön yargılara sahip olmadığımı sana söylemiştim diye mırıldandı Vasili Ivanoviç. Ceketindeki kırmızı kurdeleyi sökmelerini daha bir gece önce emretmişti oysa ve veba olayını anlatmaya koyuldu. Birden arka diye Bazarov'u göstererek ve içtenlikle göz kırparak ''Uyumuş bile'' dedi. ''Yegeli kalk'' diye ekledi. ''Yemeğe gidelim.'' Boylu boslu, şişman, gür saçlarını özene bezene taramış, erguvar renkli rahip cübbesinin beline işlemeli bir kuşak bağlamış olan Peder Alexey'in çok becerikli ve hazır cevap biri olduğu anlaşılıyordu. Onun kendilerini kutsamasına ihtiyaçları olmadığını sanki önceden anlamış gibi Arkady ve Bazarov'un elini sıkmak için ilk kendisi davrandı. Zaten genel olarak çok serbest hareket ediyordu. Böylece kendisini ele vermemiş ve öteki de incitmemiş oldu. Yeri geldiğinde papaz okulunda okuduğu Latince ile alay etti ve piskoposunu savundu. İki kadeh şarap içti, üçüncü kadehi ise reddetti. Arkady'den bir yaprak sigarası aldı ama sigarayı hemen içmeye davranmadı. Eve götüreceğini söyledi. Onda hoş olmayan tek şey yüzüne konan sinekleri yakalamak için bazen yavaş ve dikkatli bir hareketle elini yukarıya doğru kaldırması, bazen de sinekleri ezerek öldürmesiydi. Yeşil örtü örtülü masaya memnuniyetini ölçülü bir biçimde göstererek oturdu ve Bazarov'un 2 ruble 50 kapiğini alarak masadan kalktı. Bunu kağıt para olarak alacaktı. Arina Vlasyevna'nın evinde gümüş para kullanma anlayışı yoktu. Arina Vlasyevna önceki gibi oğlunun yanında yumruğunu yanağına dayamış oturuyordu. Kendisi iskambil oynamazdı ve ancak yeni bir çerez ikram etmelerini söylemek için yerinden kalkıyordu. Bazarov'u okşamaktan çekiniyordu. Bazarov da onu cesaretlendirmiyor, kendisini sevdirmiyordu. Ayrıca da Vasili Ivanoviç karısına onu çok rahatsız etmemesini öğütlemişti. Gençler böyle şeylerden hoşlanmıyorlar demişti. Israrla. O günkü öğle yemeğine diyecek yoktu. Timofeyiç özel bir çerkez dana eti için şafak vakti kendiliğinden kalkıp gitmişti. Kahya hani balığı, zargana ve ıstakoz almak için başka bir yana yollanmıştı. Sadece mantarlar için köylü kadınlar 42 bakır kapı kalmışlardı. Ama Arina Vlasyevna'nın sürekli Bazarov'a bakan gözleri sadece bağlılık ve şefkat ifade etmiyordu. Bu gözlerde aynı zamanda merak ve korkuyla karışık bir keder ve bir tür gizli sitem de görülüyordu. Bununla birlikte Bazarov annesinin gözlerindeki ifadeyi inceleyecek durumda değildi. Pek ender olarak annesine doğru dönüyordu ve kısacık bir soru soruyordu. Bir defa şans getirsin diye annesinin elini istedi. Kadıncağız yumuşacık elini onun sert ve geniş avcuna yavaşça koydu. Ne oldu diye sordu annesi. Bir süre bekledikten sonra faydası olmadı mı? Daha beter oldu diye cevap verdi Yevgeni ilgisiz bir gülümsemeyle. Çok riske giriyorlar dedi Peder Alexey sanki acıyormuş gibi ve güzel sakalını sıvazladı. Napolyon kuralı azizim, Napolyon diye lafa karıştı Vasili Ivanoviç ve bir as attı. Bu kural onu Sen Helen Adası'na kadar götürdü diye mırıldandı Peder Alexey ve onun aslına karşılık koz oynadı. Frank üzümü suyu ister misin Yenyushenka diye sordu Arina Vlasyevna. Bazarov sadece omuzlarını silkti. Hayır diyordu ertesi gün arka diye. Yarın buradan gideceğim. Sıkılıyorum. Çalışmak istiyorum ama burada çalışmak olanaksız. Tekrar sizin köye gideceğim. Zaten bütün preparatlarımı orada bırakmıştım. Sizin evde iş değilse kapımı kilitleyip odama kapanabilirim. Buradaysa babam çalışma odam emmeni amadedir. Hiç kimse seni rahatsız etmez diyor ısrarla ama yanımdan bir adım ayrılmıyor. Hem ondan kaçıp odaya kapanmak da ayıp olur. Annem desen aynısı. Duvarın arkasında nasıl iç çektiğini duyuyorum. Yanına gidiyorum, söyleyecek söz bulamıyorum. Çok üzülüyor dedi Arkadi. Baban da öyle. Yine yanlarına döneceğim. Ne zaman? Petersburg'a giderken. Özellikle annene acıyorum. Nedenmiş o? Yoksa sana ikram ettiği yemişlerle mi gözüne girdi? Arkadi gözlerini yere dikti. Sen anneni tanımıyorsun Yevgeni. O yalnızca mükemmel bir kadın değil. Aynı zamanda çok akıllı bir kadın doğrusu. Bugün sabahleyin benimle yarım saat konuştu. Öyle dikkate değer ilginç bir konuşmaydı ki. Mutlaka hakkımdaki her şeyi anlatmıştır, öyle değil mi? Sadece senden söz etmedik. Belki de öyledir. Sen dışarıdan daha doğru görürsün. Eğer bir kadın bir konuşmayı yarım saat sürdürebiliyorsa bu iyiye işarettir. Ama ben yine de gideceğim. Onlara bu haberi vermek senin için zor olacak. Hep iki hafta sonra ne yapacağımızı konuşup duruyorlar. Kolay olmayacak. Şeytan dürttü, bugün babamı kızdırdım. Geçenlerde ortakçısı bir köylüyü kırbaçlamalarını emretmiş. Çok da iyi etmiş. Evet evet, bana öyle korkuyla bakma. Çok iyi yapmış. Çünkü bu herif hırsızın ve sarhoşun en alasıdır. Yalnız babam bu konudan haberim olacağını hiç beklemiyordu. Çok utandı. Şimdi bir de ben onu üzeceğim. Neyse, ziyanı yok, unutur gider. Bazarov ziyanı yok demişti ama Vasily Ivanoviç'e niyetinden söz etmeye karar vermesinin üzerinden koca bir gün geçmişti. Nihayet çalışma odasında iyi geceler dilerken uzun uzun esneyerek şöyle dedi. Ha, neredeyse sana söylemeyi unutuyordum. Söyle de bizim atları posta istasyonuna Fedotov'a göndersinler. Vasily Ivanoviç şaşırdı. Bay Kirsanov gidiyor mu yoksa? Evet. Ben de onunla birlikte gideceğim. Vasily Ivanoviç olduğu yerde döndü. Sen de mi gidiyorsun? Evet, gitmem gerekiyor. Lütfen at konusunu halleder misin? Tamam diye kekeledi yaşlı adam. Posta istasyonunda tamam. Yalnız nasıl olur bu? Kısa bir süre için Arkadiye gitmem gerekiyor. Sonra yine buraya döneceğim. Demek öyle, kısa bir süre için. İyi, tamam. Vasily Ivanoviç mendilini çıkarttı. Burnunu silerken neredeyse yere kadar eğildi. Ne yapalım? Bütün bunlar olacak. Ben de sanıyordum ki sen bizde biraz daha kalacaksın. 3 gün. 3 yıldan sonra bu çok az. Çok az Yevgeni. Ama ben sana yakında geri geleceğimi söylüyorum ya. Gitmem gerekiyor. Gitmen gerekiyor demek. Ne yapalım? Her şeyden önce görevini yerine getirmek lazım. Öyleyse atları göndereyim ha. Pekala. Elbette Arina ile ben bunu beklemiyorduk. Komşulardan çiçek istemişti. Odanı süslemek istiyordu. Vasily Ivanoviç her sabah daha ortalık aydınlanırken çıplak ayaklarında terlik kapıda dikilerek Timofeyiç ile konuştuğundan ve lime lime olmuş kağıt paraları titreyen elleriyle birbiri ardınca vererek ona özellikle çeşitli yiyecek maddeleri ve gençlerin çok hoşuna gittiğini fark ettiği kırmızı şaraptan ısmarladığından hiç söz etmiyordu. Asıl olan özgürlüktür. Benim kuralım bu. İnsanları sıkmaya gerek yok. Yok. Birden sustu ve kapıya yöneldi. Yakında görüşeceğiz tekrar baba. Gerçekten. Ama Vasily Ivanoviç geri dönmeksizin sadece elini sallamakla yetindi ve çıktı. Yatak odasına döndüğünde karısını yatakta buldu. Onu uyandırmamak için fısıltıyla dua etmeye başladı. Ama karısı uyanmıştı. Sen misin Vasily Ivanoviç? Diye sordu kadın. Benim anacığım. Yenyuşa'nın yanından mı geliyorsun? Biliyor musun, korkuyorum. O divanda rahat uyuyabiliyor mu acaba? Anfisuçka'ya seninkine benzer bir şilte ve yeni yastıklar hazırlamasını söyledim. Keşke bizim kuştuğu yatağı verseydim ama hatırladığıma göre yumuşak yatakta yatmayı sevmiyor. Zararı yok anacığım, sen tasalanma. Onun rahatı yerinde. Tanrım, biz günahkarları bağışla diye alçak sesle duasına devam etti. Vasily Ivanoviç ihtiyar karısına kıyamadı. Gece vakti onun nasıl bir acının beklediğini söylemek istemedi. Bazarov ve Arkadi ertesi gün gittiler. Sabahtan itibaren evdeki herkes kederlenmişti. Anfisuşka'nın elinden tabaklar düşüyordu. Fetka bile şaşırmış ve sonunda çizmelerini çıkartmıştı. Vasily Ivanoviç her zamankinden daha fazla koşuşturuyordu. Belli ki kendi kendisine cesaret vermeye çalışıyor, yüksek sesle konuşuyor ve yürürken ayaklarını yere vuruyordu ama
avurtları çökmüştü ve bakışları sürekli olarak oğlunun yakınlarında dolaşıyordu. Arina Vlasyevna sessizce ağlıyordu. Eğer kocası sabah erkenden 2 saat boyunca onu kandırmaya çalışmamış olsaydı tamamen şaşırır ve kendini kaybederdi. Bazarov en geç 1 ay sonra ne yapıp edip geri geleceğine dair defalarca söz verdikten sonra nihayet kendisine sarılmış olan kollardan kurtulup arabaya bindiğinde, atlar ileriye doğru atıldığında, arabanın çıngırağı çaldığında ve tekerlekler döndüğünde ortada artık görülecek bir şey kalmamış ve tozlar da yatışmıştı. Büsbütün kamburlaşmış olan Timofeyç sallana sallana yürüyerek evine, sanki aniden büzülmüş gibi görünen eski evine gitti. Daha birkaç dakika evvel eşikte durup yiğitçe mendil sallayan Vasili Ivanoviç bir sandalyeye çöktü ve başını göğsüne eğdi.
"Bizi bırakıp gitti, gitti," diye kekelemeye başladı. "Bizi bırakıp gitti, bizim yanımızda sıkıldı. Şimdi bir parmak kadar yalnızım, yalnız," diye birkaç kez tekrarladı ve her defasında da işaret parmağını ayırarak elini ileri uzatıyordu.
O zaman Arina Vlasyevna ona yaklaştı ve ağarmış başını onun ağarmış başına dayayıp "Ne yapalım Vasya? Evlat kesilmiş bir dilimdir. O kartal gibidir. Uçup geldi, gitmek istedi, uçup gitti. Seninle bense bir ağaç kovuğundaki mantarlar gibiyiz. Yan yana oturuyoruz ve yerimizden kımıldayamıyoruz. Senin için sadece ben hiç değişmeden kalacağım. Sen de benim için öyle kalacaksın," dedi. Vasili Ivanoviç ellerini yüzünden çekti ve karısına, hayat arkadaşına öyle sıkı sarıldı ki gençliğinde bile ona böyle sarılmazdı. Derdini bir o avuturdu ona. Bizim arkadaşlar susarak birbirlerine ancak pek ender olarak önemsiz laflar ederek Fedorov'un yerine vardılar. Bazarov kendisinden pek memnun değildi. Arkadi de ondan memnun değildi. Üstelik de Arkadi yüreğinde sadece çok genç insanların bildikleri sebepsiz bir keder hissediyordu. Arabacı yeni atlar koştu arabaya ve yerine oturduktan sonra sağa mı sola mı diye sordu. Arkadi irkildi. Sağdaki yol şehre, oradan da eve gidiyordu. Soldaki yolsa Odinsova'ya gidiyordu. Bazarov'a baktı. "Yevgeniy," diye sordu. "Sola mı?" Bazarov başını çevirdi. "Ne saçmalıyorsun?" diye mırıldandı. "Biliyorum, saçmalık bu," diye cevapladı Arkadi. "Ucunda felaket yok ya. Hem ilk defa mı yapıyoruz?" Bazarov kasketini alnına indirdi. "Nasıl biliyorsan öyle yap," dedi sonunda. "Sola gidelim," diye bağırdı Arkadi. Araba Nikolskoye'ye doğru hızla ilerlemeye başladı. Ancak saçmalık etmeye karar verdikten sonra dostlarımız öncekinden daha da inatlı sustular ve hatta daha öfkeli göründüler. Odinsova'nın evinin kapısında kahyanın kendilerini karşılama şeklinden birden akıllarına geliveren bir fanteziye kapılıp akılsızca davrandıklarını anladılar. Besbelli ki onları beklemiyorlardı. Oldukça aptal surat ifadeleriyle oturma odasında oldukça uzun bir süre oturdular. Sonunda Odinsova yanlarına çıktı. Her zamanki nezaketiyle onları selamladı ama bu kadar çabuk geri gelmelerine şaşmıştı ve hareketleriyle sözlerinin ne kadar yavaş olduğuna bakılırsa buna hiç de sevinmediği düşünülebilirdi. Dostlarımız yalnızca yoldan geçerken uğradıklarını ve 4 saat sonra şehre doğru hareket edeceklerini açıkladılar acele acele. Odinsova hafif bir çığlık attı ve Arkadi'den kendisi ve teyzesi adına babasına selam götürmesini rica etti. Prenses uykulu uykulu geldi. Onun bu uykulu hali buruşuk ve yaşlı yüzüne daha fazla öfke ifadesi veriyordu. Katya rahatsızdı. Odasından çıkmadı. Arkadi en az Anna Sergeyevna kadar Katya'yı da görmek istediğini hissetti birden. 4 saat havadan sudan önemsiz konuşmalarla geçip gitti. Anna Sergeyevna hiç gülümsemeden dinliyor ve konuşuyordu. Ancak vedalaşırken eski candan davranışı sanki ruhunda kıpırdanmaya başlamıştı.
"Şimdi üzerime bir sıkıntı geldi," dedi. "Ama bunu önemsemeyin ve tekrar gelin. İkinize de söylüyorum. Kısa süre sonra tekrar gelin." Bazarov da Arkadi de ona hiçbir şey söylemeden selamla karşılık verdiler. Arabaya bindiler. Daha sonra hiçbir yerde durmadan eve yollandılar ve ertesi gün akşamleyin Salimen Marino'ya vardılar. Yol boyunca her ikisi de Odinsova'nın adını bile ağzına almadı. Özellikle Bazarov ağzını hemen hemen hiç açmıyor ve öfkeli bir gerginlik içinde gözünü yoldan ayırmadan hep yana doğru bakıyordu. Marino da herkes gelişlerine aşırı derecede sevindi. Oğlunun uzun süren yokluğu Nikolay Petrovic'i rahatsız etmeye başlıyordu. Feneçka pırıl pırıl parlayan gözlerle yanına koşup
küçük beylerin geldiğini haber verince bir çığlık atmış, ayaklarını sallamış ve divanda yerinden zıplamıştı. Pavel Petrovich de biraz hoş bir heyecan hissediyor ve geri dönen gezginlerin ellerini sıkarken hoşgörüyle gülümsüyordu. Konuşmalar yapıldı, sorular soruldu. Gece yarısında geçene kadar devam eden akşam yemeğinde daha çok Arkady konuştu. Nikolay Petrovich, Moskova'dan yeni getirdiği Porter'dan birkaç şişe ikram etmelerini emretti ve kendisi de öyle içti ki yanakları ahududu rengini aldı ve hep yarı çocuksu, yarı sinirli bir halde gülüp durdu. Genel coşkunluk havası hizmetçilere de yayıldı. Dunyasha etekleri tutuşmuş gibi oraya buraya koşuyor, iki de bir kapıları çarpıyordu. Piotr ise gecenin üçünde bile hala gitarıyla bir Kazak valsi çalmaya çalışıyordu. Teller hareketsiz havada acıklı ve hoş sesler çıkarıyordu ama tahsilli uşağın çalmak istediği parçanın küçük başlangıç bölümü dışında bir şey çıkmıyordu. Doğa onu diğer bütün yeteneklerden olduğu gibi müzik yeteneğinden de yoksun bırakmıştı. Bu arada Margino'da yaşam çok da güzel gitmiyordu ve zavallı Nikolay Petrovich'in durumu kötüydü. Çiftlikteki koşuşmalar gün geçtikçe artıyordu. Bunlar iç karartıcı, saçma sapan koşuşmalardı. Ücretli işçiler meselesi dayanılmaz hale gelmişti. Bir kısmı parasının ödenmesini ya da zam yapılmasını istiyor, bir kısmı da aldığı peşin parayı cebine koyup çekip gidiyordu. Atlar hastalanıyordu. Koşumlar yangından çıkmış gibiydi. İşler özensiz yapılıyordu. Moskova'dan ısmarlanmış olan harman makinesinin çok ağır olması yüzünden işe yaramayacağı anlaşılmıştı. Bir başka makineyi daha ilk defa da bozmuşlardı. Ahırın yarısı çiftlikte çalışanlardan kör bir ihtiyar kadının rüzgarlı havada ineğini tütsülemeye kalkışması yüzünden yanmıştı. İhtiyar kadının inancına göre aslında bütün bu felaketler beyin bir takım görülmemiş peynirler ve süt mamulleri yapmak istemesinden başlarına gelmişti. Yahya birdenbire tembelleşmiş ve hatta ekmek elden su gölden bir yere kapılanan her Rus erkeği gibi şişmanlamaya başlamıştı. Nikolay Petrovich'i uzaktan görür görmez ne kadar çok çalıştığını göstermek için elindeki tahta parçasını yanından koşup giden bir domuz yavrusuna fırlatıyor ya da yalın ayak bir çocuğu azarlıyordu ama en fazla yaptığı şey uyumaktı. Ortakçı köylüler parayı zamanında getirmiyor, ormandan kaçak odun kesiyorlardı. Hemen hemen her gece bekçiler çiftlik çayırlarında köylülerin atlarını yakalıyor ve bazen de onları zorla alıp getiriyorlardı. Nikolay Petrovich bu kaçak otlatma için para cezası koymuştu ama iş her zaman atların beyin otlağında 2-3 gün otladıktan sonra sahiplerine geri dönmesiyle sonuçlanıyordu. Bütün bunların üstüne bir de köylüler aralarında kavga etmeye başlamışlardı. Kardeşler paylarının ayrılmasını istiyor, bunların karıları artık aynı evde oturamayacaklarını söylüyorlardı. Birden bir kavga çıkıyordu ve herkes aniden bir komut verilmişçesine ayağa fırlıyordu. Herkes yazıhanenin kapısının önünde koşup toplanıyor, genellikle yaralı bereli bir suratlı ve sarhoş bir şekilde beyin yanına çıkıyor, haklıyı haksıza ayırmasını ve suçluya ceza vermesini istiyorlardı. Bir gürültü, bir feryat kopuyor, kadınların ağlamaklı çığlıkları erkeklerin küfürlerine karışıyordu. Doğru bir karara varmanın mümkün olmadığını ta en başından bile bile yine de birbirine düşman tarafları ayırmak, sesi kısılana dek bağırmak gerekiyordu. Ekinlerin toplanması için işçi yetmiyordu. Evi aynı avluya bakan dürüst yüzlü bir komşu hektar başına 2 ruble karşılığında orakçı vermeyi önerdi ve en vicdansız kazığı atmış oldu. Kendi köylü kadınları duyulmamış yüksek ücretler istiyorlardı. Bu arada ekinlerin taneleri dökülüyor, bir türlü biçim işi yapılamıyor, yardım sandığı tehditler savuruyor ve faizlerin hemen ve zamanında ödenmesini istiyordu. ''Gücüm kalmadı!'' diye haykırıyordu Nikolay Petrovich umutsuzluk içinde. ''Kendim baş edemiyorum. Hükümete haber vermekte ilkelerime uymuyor ama ceza korkusu olmadan da hiçbir şey yapamazsın.'' Fransızca ''Sakin ol, sakin ol'' diyordu buna karşılık Pavel Petrovich. Ama kendisi de bir şeyler mırıldanıyor, kaşlarını çatıyor ve bıyıklarını çekiştiriyordu. Bazarov bütün bu bayağı işlerden uzaktı. Zaten bir konuk olarak başkalarının işlerine karışmak da ona düşmezdi. Margino'ya gelişinin ertesi günü kurbağalarıyla, tek hücreli su hayvanlarıyla, kimyasal bileşikleriyle uğraşmaya başlamıştı. Arkady tam tersine babasına yardım etmese de en azından ona yardıma hazırmış gibi bir görüntü vermeyi görev sayıyordu. Sabırla babasını dinliyordu ve bir keresinde babası yerine getirsin diye değil, sırf kendisinin de işe katılımını açıklamak için bir öğüt bile vermişti. Çiftlik işleri onda bir tiksinti yaratmıyordu. Hatta tarım işleriyle uğraşmayı memnuniyetle hayalinden geçiriyordu ama şu sıralar kafasında bambaşka düşünceler uçuşup duruyordu. Arkady kendisini de şaşkınlığa düşürecek şekilde hep Nikolskoye'yi düşünüp duruyordu. Biri ona Bazarov'la aynı çatı altında, hem de kimin çatısı altında baba evinin çatısı altında olmaktan sıkılabileceğini söylese, önceleri sadece omuz silkerdi ama işte sahiden canı sıkılıyordu ve bu sıkıntı onu dışarı çekiyordu. Birden canı yorulana dek dolaşmak istiyordu ama bunun da bir yararı olmuyordu. Bir gün babasıyla konuşurken Nikolay Petrovic'in elinde bir vakitler Odinsova'nın annesi tarafından rahmetli karısına yazılmış oldukça ilginç bir mektup bulunduğunu öğrendi ve Nikolay Petrovic'i 20 değişik kutu ve sandıkta eşinmek zorunda bırakan bu mektupları almadan adamcağızı rahat bırakmadı. Arkadi neredeyse yarısı tahrip olmuş bu kağıt parçalarını eline geçirdikten sonra rahatlamış gibi oldu. Sanki artık önünde izlemesi gereken bir hedef görmüştü. İkinize de söylüyorum diye eklemişti Anna Sergeyevna. Durmadan fısıldıyordu. Gideceğim, gideceğim canı cehenneme. Ama son ziyaretlerini, soğuk karşılandıklarını, gösterdiği sıkılganlığı hatırlıyordu ve bir ürkeklik kaplıyordu içini. Gençlere özgü, belki de olur düşüncesi, mutluluğu tatmak, gücünü tek başına, hiç kimsenin koruyuculuğu olmadan sınamak için duyduğu gizli istek sonunda galip geldi. Marino'ya dönüşünün üzerinden 10 gün geçmemişti ki daha önce yaptığı gibi yine pazar okullarının nasıl işlediğini incelemek bahanesiyle önce şehre, oradan da Nikolskoye'ye gitti. Arabacıyı hızlı gitmesi için sürekli sıkıştırarak savaşa giden genç bir subay gibi gidiyordu oraya. Hem korkuyordu hem de neşeliydi. Sabırsızlıktan boğuluyordu. "Düşünmemek en doğrusu," diye tekrarlıyordu kendi kendine. Hızlı bir arabacıya denk gelmişti. Her meyhanenin önünde duruyor, bir tane patlatsak mı ya da bir tane patlatsam mı diyor. Patlattıktan sonra da atların gözünün yaşına bakmıyordu. Sonunda tanıdık bir evin yüksek çatısı görünmüştü. Ben ne yapıyorum diye düşündü birden Arkady. Geri dönecek değilim ya. Troika'ya koşulu atlar uyum içinde hızla koşuyordu. Arabacı tiz çığlıklar atıyor, ıslık çalıyordu. İşte küçük köprü atların, nallarının ve tekerleklerinin altında gümbür gümbür sesler çıkarıyordu. İşte artık iki yanında dalları budanmış çamların sıralandığı yol gittikçe yaklaşıyordu. Koyu yeşillerin içinde pembe bir kadın elbisesi görünür gibi oldu. Genç bir yüz, bir şemsiyenin ince saçaklarının altından bakıyordu. Katya'yı tanıdı. Katya da onu tanıdı. Arkady, arabacıya dört nala giden atları durdurmasını emretti. Arabadan atladı ve Katya'nın yanına yaklaştı. ''Siz misiniz?'' dedi Katya ve hafifçe kızardı. Ablamın yanına gidelim. Şurada, bahçede. Sizi gördüğüne çok sevinecek. Katya, Arkady'yi bahçeye götürdü. Onunla karşılaşmak, Arkady'ye özel bir şans işaretiymiş gibi geliyordu. Onu görünce sanki bir akrabasını görmüş gibi seviniyordu. Her şey öyle mükemmel olmuştu ki, ne kahya, ne haber. Yolun dönemecinde Anna Sergeyevna'yı gördü. Genç kadın arkası dönük duruyordu. Ayak seslerini işitince yavaşça döndü. Arkady yine utandı ama Anna Sergeyevna'nın ağzından çıkan ilk sözler onu hemen rahatlattı. ''Merhaba kaçak'' dedi Anna Sergeyevna ölçülü ve sevecen sesiyle ve gülümseyerek. Güneşten, rüzgardan gözlerini kısarak Arkady'yi karşılamak için yanına geldi. ''Onu nerede buldun Katya?'' diye sordu. ''Anna Sergeyevna'' diye söze başladı Arkady. ''Size hiç beklemediğiniz bir şey getirdim.'' ''Kendinizi getirdiniz ya, bu her şeyden daha iyi.''